Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir incelim videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Acer'ın oyunculara yönelik dizüstüsü Nitro 5'i inceleyeceğiz.
Nitro 5 serisi Aspire serisinin önünde VX15 serisiyle benzer Predator serisinin ardında bir seri, oyunculara odaklı bir seri. Sade bir kutusu var, içinden dizüstünün kendisi ve 150 wattlık normal boyut ve ağırlıklı bir adaptör çıkıyor. 39 cm eninde, 26.6 cm derinliğinde ve 2.67 cm kalınlığındaki dizüstü 2.7 kg ağırlığında. Rakibi 2.74 cm Dell Gaming 7577'den çok az daha, 2.9 cm MSI GF627RE ve 3 cm Asus GL553VE'den belirgin şekilde daha ince bir dizüstü. Ağırlıkları, taşınabilirlikleri hemen hemen aynı. Kapağı fırçalı metal görünümlü, parlak bir malzemeden şık görünüyor. Havalandırma ızgaraları arkada, sağ sola üfleyip öyle eli rahatsız etmiyor. Spor araçları andıran bir tasarımı var ama çoğu oyuncu dizüstüsünden de daha oturaklı duruyor. Altı bol ızgaralı, sert plastik kapaklı örtülü. Genel olarak özetlemek gerekirse tutunca güven veren bir kasası var arkadaşlar ve çatırtı çutırtı yok. Sol tarafta Gigabit RJ45, bir tip C ki Thunderbolt 3 destekli değil, bunu belirtelim. Bir de tip A formunda USB 3.1 birinci jenerasyon bir port, 4K 60Hz çıkış alabileceğiniz HDMI portu ve bir kart okuyucusu var. Sağda güç girişi ki kablosu açılı, ele müdahale etmiyor, 2 USB 2.0 ve combo 3.5 mm jack'ı görüyoruz. Tip A portları sayı olarak yeterli ama birinin şöyle bir özelliği var, açık ya da kapalı, hızlı şarj destekli. S9 Plus'ımı kendi adaptöründen sadece 10 dakika geç olacak şekilde şarj edebildi. Her dizüstüde yok bu özellik, aradığım bir şey bu. Bir bilgilendirme yapalım, tip C için istenirse tip A'ya ufak dönüştürücüler var, kullanılabilir. Dizüstülerdeki kart okuyucularda genelde USB 2.0 yani 38 MB bölü saniye civarı bir hız görüyoruz ama Nitro 5'te 70-80 MB bölü saniye ile aktarım yapabildim. İçerik üreten biri olarak ekstra okuyucu taşıma zahmetini ortadan kaldırmış. Kapağı ne kadar dikkatli davranırsanız davranın, ikinci eli istiyor. Menteşeler sert arkadaşlar. Kişisel testimden tam anlamıyla geçtiğini söyleyemem ama şöyle bir avantajı var. Dizüstüyü bilerek sallasanız da ekran yerinden oynamaya meyilli değil. Tek kademeli kırmızı ledle aydınlatılan çiklet klavye ne klikli ne de membranlı gibi yumuşak. Güzel bir denge yakalanmış. Oyunlarda geri dönütleriyle, kısa mesafesiyle keyifli, kütüphanede tuşlara yavaş yavaş basarken de sessiz kalabiliyor. Tutuculukları da dengeli, doğal olarak parmak izi de tutabiliyor biraz. Bol bol yazı yazan biri olarak sertlikleri, tuşlar arasındaki boşlukların istediğim miktarda olması derken, kısaca her şeyi hoşuma gitti. Kısa yol butonları F tuşlarında Fn kombinasyonuyla kullanılabiliyorlar. Ekranı direkt kapatabilme kısa yolunun olması da güzel. Güç butonu sağ köşede, klavyenin bir parçası halinde. Klavyenin etrafı ve geniş bilek bölgesi hafif parlak, pürüzsüz bir malzemeden. Elim bileğim rahattı, ısı da ulaşmıyor bu bölgelere. Touchpad Microsoft'un Precision sürücülerini kullanıyor. Geniş, pürüzsüz ve hassas. Tıklaması da kolay. Klikler orta sertlikte. Yanlışlıkla avucunuzu değdirdiğinizde de sorun olmuyor. Bu dokumaları görmüyor. İsterseniz kapatabiliyorsunuz da zaten. Oyuncuların pek işi düşeceğini zannetmiyorum ama iş görmekten çok daha fazlasını sunuyor. 15.6 inç Full HD 60Hz IPS panelli Çinli Boe markasının ürettiği bir ekran. Çerçeveleri kalın, gerçi rakipleri de çok farklı değil. Üste 720p bir ekran var. Renk ayrımı orta düzeyde, siyahlar yeterince derin. Beyazlar da beyaz. Genel olarak ortalama bir ekran var karşımızda. Dizi film izlerken açıkçası müteessir olacağınız bir şey yok, en azından renk tarafında. Tepki süresi yaklaşık 30 milisaniye. Rekabetçi, hareketli oyunlarda akıcı değil, yorucu oluyor. IPS olduğu için bakış açıları anlamında ufak sapmaları saymazsanız sorunsuz. Yansımayla da bir derdi yok ama 250 nit civarında bir parlaklığı var. En az %70-%80 ile kullanıyorsunuz ekranı çoğu zaman, %100'de bile 1-2 tık daha açabilmeliydim dedirtiyor. 7. nesil 14 nanometre i7-7700HQ, 4 çekirdek 8 izlekli bir işlemci, 45 watt TDP'li. Turbo ile çekirdeklerin teki 3.8, tümü 3.4 GHz ile çalışıyor. 8. nesil işlemcilere sahip dizüstüleri piyasada bulabiliyoruz artık. 7. nesil ile aralarında ne kadar fark var derseniz, 6 çekirdekli i7-8750H, tekte %10, çoklu çekirdekte %30 civarı daha güçlü. i7-7700HQ zayıf bir işlemci değil arkadaşlar, bu dizüstüdeki ekran kartını rahat rahat besliyor. Ekran kartı 14 nanometre Pascal mimarili GTX 1050 Ti, 32 ROP ve 48 doku üniteli 4 GB GDDR5 belekli kart, 128 bit veri yolunda 112.1 GB bölü saniye bant genişliğine sahip. Acer Nitro 5 sonuçta bir oyuncu dizüstüsü ve oyun testlerine geçelim şimdi. Rise of the Tomb Raider'da Full HD çözünürlük ve gördüğünüz ayarlarda 41 kare saniye aldım. Oynanabilirlikten fazlası. 4 Rally'de Full HD'de 2X MSAA ve Ultra Detay ayarında 91 kare saniye ortalamayla gayet akıcı. Hitman ise DirectX 12'de SMAA ve High Detay ayarında 60 kare saniye ile akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Witcher 3'de Hairworks ayarları kapalı halde yaptığım testlerde 45 kare saniye elde ettim, oynanabilirlikten fazlası. Deus Ex Mankind Divided ağır bir oyun, belirttiğim ayarlarda 23 kare saniye aldı, detay ayarını biraz düşürmek gerek. GTA 5 hala çok satan, çok oynanan bir oyun, 51 kare saniye ortalamayla akıcı bir oyun deneyimi elde ettim. Birkaç ayar kısarsanız hemen 60 kare saniyenin üstüne çıkıyor. Assassin's Creed Origins, güncel oyunlardan Ultra High'de 36, High'de 43 kare saniye, oynanabilir düzeyde kalabiliyor Full HD'de. Far Cry Primal, Ultra'da 39, High'de 52. 1050 Ti'de Full HD tamam ama 60 kare saniye için birkaç detay ayarı kısmak gerekebiliyor. Far Cry 5, bu da güncel oyunlardan Ultra'da 42, High'de 45 kare saniye aldı. 1050 Ti'nin band genişliği bir yere kadar sonuçta ama gayet oynanabilir skorlar bunlar. Tom Clancy's Division, veri High'de 31, High'de 40 kare saniye. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands ise veri High'de 37, High'de 43, çözünürlüğü biraz aşağı çekince 46 kare saniye aldı. Dediğim gibi bu kartın band genişliği belli sonuçta. Rekabetçi oyunlara geçelim şimdi de. Favorim Overwatch'da 97 kare saniye aldım. Panel zaten 60 Hz, saniyede 60 kare saniye görüyor olacaksınız. Nihayetinde iyi bir skor. League of Legends'da 91 kare saniye gördüm, hem de daha yorucu arama haritasında. Hayli iyi bu oyun için. Tabiri caizse milli espor oyunumuz CSGO'da ise 133 kare saniye ile istediğim hinde üstünü gördüm. PUBG'de artık unutulmayacak oyunlardan, optimizasyon tarafında da nispeten toparlandı oyun. Gördüğünüz detay ayarlarında 57 kare saniye ile gayet akıcı, takılmadan durmadan oynayabildim oyunu. Trademark Time Spy'de aldığı CPU, GPU ve toplam skoru da görüyorsunuz, karşılaştırma için iyi bir ölçüt. Oyun, iş karışık uzun maratonlar yaptım, işlemci 98, ekran kartı 71 dereceye çıktı. Bir dizüstü için ekran kartı gayet serin, mimarinin payı büyük ama işlemci için yüksek bir değer. Bunun ilk sebebi rakiplerinden ince bir gövdeye sahip olması, ikincisi de çoğu rakibinin aksine i7-7700 HQ işlemcisinin çoğunlukla 4 çekirdek için 3.4-3.5 GHz'de çalışmakta inat etmesi. Isıya bağlı oyunlarda görünürde bir hız kaybı yok, bunu hissetmedim ama misal veriyorum Cinebench'te daha düşük skor alıyor. Günlük kullanımda internette gezerken, dizi film izlerken fanlar devreye girmiyor çoğunlukla, oyunlarda ise gürültülü. Acer Cool Boost ile fanlar tam devir çalışıyorlar. 16 GB DDR4 2400 MHz tek modül RAM ile geliyor, slotlardan biri boş, 32 GB'a kadar hızlı erişim kapağıyla garanti bozmadan yükseltebiliyorsunuz. SSD tarafında M.2-2280 formatında SK Hynix, evet SSD'de pek karşılaştığımız bir marka değil, 128 GB'lık SSD'si var. Okuma hızı anlamında olması gerektiği gibi ama yazma hızı biraz düşük. En nihayetinde masaüstü, yazılımlar, oyunlar, her şey hızlı duraksamıyor makina. 1TB 5400 RPM Western Digital Blue HDD'nin performansı normal, oyunlar ve depolama için yeterince hızlı. En önemlisi de sessiz. Dizüstünün altına bakacak şekilde Dolby Audio destekli iki hoparlörümüz var. Maksimum sesli distorsiyon yok, ortayı arası bir ses şiddeti var, tizler veya tok sesler bir baskınlık söz konusu değil. En nihayetinde öyle büyüleyici bir yanları yok aslında ama dengeli bir ses profilleri var, müzikte dinlenir, dizi filmde izlenir, müteessir de olmazsınız. Oyunlarda ise yön hissiyatlarını hiç fena bulmadım açıkçası. Arayüzü üzerinden oyun, film veya otomatik equalizer ayarları seçilebiliyor. 3.5 mm jack da kulak içi, kulak üstü, kafa üstü oyuncu kulaklıklarımı potansiyellerince besleyebildi. 4 hücreli 48 watt bölü saatlik bir bataryası var. Güç dengeli modda klavye aydınlatması açık halde ve %50 ekran ışığıyla kullandım. Günlük kullanımda neler yaptım mesela? İnternette surf, mail takibi, Spotify, YouTube gibi gibi 4 saat civarı bir ekran süresi elde ettim. 7 saat civarı da video izleyebiliyorsunuz. Beklediğim süreleri gördüm, rakipleriyle de benzer düzeyde. Aslına bakarsanız %50 ekran ışığı az. %100'e çekince bu süreler en az 1-1,5 saat aşağı çekiliyor. Tam şarjı ise 2 saat 15 dakika civarı sürüyor. Qualcomm'un Atarus ailesi 802.11ac standardı Wi-Fi modülüyle ki çift antenli MIMO destekli bir kurulum var. 5 GHz bandında 600 Mbit yani 75 MB bölü saniye civarında hızlar elde edebiliyorsunuz. Menzilde ve stabilitede, oyunlarda, gecikme sürelerinde sorunsuz. Tam modeliyle Acer Nitro 5 AN51551. Tasarımını beğendim. Ne oyuncu düstüsü olacağım diye öyle renkleriyle tabiri caizse cafcaflı, ne de normal bir düstü gibi sade. Çizgileri, hatları, özellikle de arka kapağıyla şık bir düstü. Malzeme kalitesini ve hissiyatını da beğendim. Klavyesi ve touchpad'i de gayet başarılı. Yapısal olarak eleştirdiğim tek şey işlemciden uzak soğutma kurulumu. Donanım zincirindeki zayıf halka ise ekran. Tepki süresi gerçekten yüksek arkadaşlar. Oyun 60 kare saniyede oynasa bile o keyfi alamıyorsunuz. İşlemci sıcak çalışıyor, lakin distünün rakiplerinden ince yapısı bir nebze kurtarıyor meseleyi. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Acer Nitro 5'in Fridos olanı piyasada 4400-4800 TL aralığında geziyor. Rakibi Dell Gaming 7577, Lenovo Legion Y520, Asus ROG GL553VE, bunların hepsinden ortalama 500 lira daha uygun fiyatlı Nitro 5. Rakiplerine kıyasla tasarruf yapılan tek şey ekran olmuş. Bence tasarrufun olmayacağı en kritik parça da tasarruf yapılmış. Rekabetçi bir oyuncu olun ya da olmayın, keyif alamayabilirsiniz. Bunu bir kenara bırakırsak eğer, rakiplerinden ince yapısı, başarılı klavye ve günlük kullanımda fare aratmayan touchpad'i, dizüstü açık ya da kapalı hızlı şarj desteği, hızlı kart okuyucusu, güçlü hızlı Wi-Fi kurulumu, son olarak da kıyasla uygun fiyatlı olduğu için Acer Nitro 5 tercih listenizde bulunabilir.
Evet, böylelikle Acer'ın oyunculara yönelik dizüstüsü Nitro 5'i incelemiş olduk arkadaşlar. Ürün ve incelim videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.